24. ayrım. Bir kahkaha duyuyor, süitin kapısı açılıyor ve kızlı erkekli, mutlu, gülücükler içinde bir genç grubu, yanlarında iki ünlü kadınla birlikte çıkıp asansöre yöneliyor. İki adam ile kadın odaya giriyor, kapının dibinde bırakılmış bir sürü çantayı topluyor ve asansörün önünde onları bekleyen gruba katılıyor. Asistanlar, şoförler, sekreterler olmalı bunlar. Suitteki kadın, sıra sizin diyor. Gabriela ise meditasyon hiç yanılmaz diye düşünüyor. Büyük bir güven içinde danışmadaki görevliye gülümsüyor. Ama suite girince soluğu kesiliyor. Alaaddin'in mağarası gibi, askılar dolusu kıyafet, her cinsten gözlükler, çantalar, mücevherler, güzellik ürünleri, saatler, ayakkabılar, taytlar ve elektronik cihazlarla tıklım tıklım. Sarışın bir kadın karşılıyor onu. Elinde bir liste var. Boynunda zincire asılı bir cep telefonu var. Gabriela'nın adını soruyor. Beni izleyin diyor. Fazla vaktimiz yok. O yüzden hemen işimize bakalım. Odalardan birine giriyorlar. Gabriela orada. Ancak dükkan vitrinlerinde gördüğü ama biri giymedikçe asla yakından bakma fırsatı bulamadığı, daha da lüks, daha da şaşalı hazinelerle karşılaşıyor. Evet, bunların hepsi onu bekliyor. Çabuk olmak ve de ne giyeceğine karar vermek zorunda. Mücevherlerle başlayabilir miyim? Siz seçmeyeceksiniz. H.H.'nin ne istediğini biz gayet iyi biliyoruz. Bu kıyafeti yarın iade etmeniz gerekiyor. H.H. Hamid Hüseyin. Onun ne giymesi gerektiğini biliyormuş. Odayı bir uçtan ötekine geçiyorlar. Yatağın ve çevresindeki mobilyanın üstü bir sürü şeyle dolu. Tişörtler, baharatlar ve soslar. Tanınmış bir kahve makinesinin fotoğrafı, birkaç makinede hediyelik paket yapılmış. Bir koridoru geçip daha büyük bir odaya giriyorlar. Otel suitlerinin bu kadar büyük olabileceğinden haberi yoktu. Burası tapınak. İki kişilik geniş yatağın gerisindeki duvarda üstünde modacının logosunun bulunduğu uzun, zarif, beyaz bir afiş asılı. Androjin. Kadın mı erkek mi belli olmayan kişi gibi bir yaratık. Gabriela onun kadın mı erkek mi olduğunu anlayamıyor. Sessizce onları bekliyor. Bu yaratık acayip sıska, saçları donuk ve dağınık. Kaşları tıraş edilmiş. Parmakları yüzüklerle dolu ve bir sürü zincirle süslenmiş. Daracık bir pantolon giymiş. Soyunun. Gabriela askılardan birine gidip kırmızı bir kıyafet seçmiş olan yaratığın cinsiyetini kestirmeye çalışarak bluzuyla blue jean'ini çıkarıyor. Sütyeni de çıkarın. Elbisenin altından görünür. Odada büyük bir ayna var ama öbür tarafa çevrilmiş ki bu kıyafetin neye benzediğini o göremesin. Çabuk olmalıyız. Hamid partiye gideceği gibi merdivenlerden de çıkması gerektiğini söyledi. Merdivenlerden çıkmak. Sihirli sözcükler. Kıyafet tepeden tırnağa fiyasko. Kadınla androjin endişelenmeye başlıyorlar. Kadın birkaç kıyafet daha getirilmesini istiyor. Çünkü Gabriela'nın merdivenlerden birlikte çıkacağı yıldız giyinmiş bile. Merdivenlerden yıldızla çıkacak. Rüya görüyor olmalı. Gövdesine iyice yapışan, dekoltesi iyice açık, uzun, altın rengi bir kıyafette karar kılıyorlar. Göğüs hizasındaki altın zincir, dekoltenin hayal gücünün kaldıramayacağı kadar açılmasını engelliyor. Kadın çok sinirli. Androjin dışarı çıkıyor ve giyside gerekli değişiklikleri yapacak olan terziyle birlikte geri dönüyor. Gabriela o sırada söz hakkı olsaydı durmalarını isterdi. İnsanın üstünde olan bir giysiyi dikmek demek, kısmetini dikip bağlamak demek. Ama batıl inançlara ayıracak vakit yok. Ayrıca bir sürü ünlü aktris de her gün aynı durumla karşılaşıyor olmalı. Yine de başlarına kötü bir şey gelmiyor. Dev bir bavul taşıyan üçüncü biri geliyor. Koca odanın öteki ucuna gidiyor ve çevresi ışıklarla dolu aynasıyla bir tür taşınabilir makyaj stüdyosu olan bavulu açmaya başlıyor. Androjin, nedamet getiren Maria Magdalena gibi önünde eğilmiş, ayaklarına pabuç üstüne pabuç deniyor. O, Cinderella ve yakında prensiyle buluşup birlikte merdivenlerden çıkacak. Bunlar iyi diyor kadın. Androjin öteki ayakkabıları kutulara geri koymaya başlıyor. Tamam, çıkarın artık. Siz saçınızı ve makyajınızı yaptırırken biz giysinin eksiklerini tamamlarız. Giysiyi üstündeyken dikmekten vazgeçtikleri için Gabriela kendini rahatlamış hissediyor. Kısmeti yeniden açılıyor. Üstünde yalnızca bir kilotla banyoya gönderiliyor. Buraya taşınabilir bir saç yıkama ve kurutma takımı yerleştirilmiş bile. Kafası kazınmış bir adam onu bekliyor. Oturmasını ve kafasını geriye çelik lavaboya doğru eğmesini söylüyor. Saçını yıkamak için musluğa bağlanmış bir hortum kullanıyor. Ve o da ötekiler gibi telaş içinde. Dışarıdaki gürültüden şikayet ediyor. Ciddi bir iş yapması isteniyorsa sessizliğe ihtiyacı var. Ama kimsenin onu umursadığı yok. Üstelik hiçbir şeye vakit bırakmıyorlar. Her şey her zaman büyük bir acele içinde yapılıyor. Sırtıma yüklenen devasa sorumluluğu kimse anlamıyor diyor. Gabriela ile değil, kendi kendine konuşuyor. Devam ediyor. Siz merdivenlerden çıkarken baktıkları siz değildiniz, biliyorsunuz. Benim işlerime bakıyorlar. Yaptığım makyaja, saç tuvaletine. Siz üstüne resim yaptığım bir tuval ya da heykellerini biçimlendirdiğim alçı gibisiniz. Hata yaparsam ne derler? İşimi kaybedebilirim. Gabriela kendini hakarete uğramış hissediyor. Ama anlaşılan bu tür şeylere alışması gerekecek. Bu parlak dünya böyle işte. Daha sonra gerçekten biri olduğunda birlikte çalışmak için nazik, zarif insanlar seçecek. Şimdilik en önemli erdemine yoğunlaşmış durumda. Sabır. Sohbetleri kurutma makinesinin havalanan uçak sesinden farklı olmayan gürültüsüyle kesiliyor. Oysa dışarıdaki gürültüden yakınan adamın kendisiydi. Saçını kabaca biçime sokuyor ve hemen taşınabilir makyaj stüdyosuna geçmesini söylüyor. Havası birden değişiyor. Aynadan Gabriela'nın yüzünü incelerken transa geçmiş gibi sessiz duruyor. Bir ileri bir geri yürüyerek fırçayla kurutucuyla Davut heykelini yapan Michelangelo'nun çekiçle keskiyi kullandığı gibi hareket ediyor. Gabriela dosdoğru karşıya bakıp Portekizli bir ozanın dizelerini anımsamaya çalışıyor. Ayna mükemmel yansıtır, hiç hata yapmaz. Çünkü düşünmez. Düşünmek hata yapmak demektir. Androjin ile kadın dönüyorlar. Limuzin 20 dakika içinde onu almaya gelecek. Sonra Martiniz'e gidip Yıldız'ı alacaklar. Oralarda park edilemediği için tam zamanında gitmeleri gerekiyor. Kuaför anlaşılmamış bir sanatçıymış gibi kendi kendine homurdanıyor. Ama programa uyması gerektiğini de biliyor. Gabriela'nın yüzü üzerinde Sistine Şapeli'ni resimleyen Michelangelo'ymuş gibi çalışmaya başlıyor. Bir limuzin, merdivenler, Yıldız. Ayna mükemmel yansıtır, hiç hata yapmaz çünkü düşünmez. O da düşünmemeli. Düşünürse endişeye ve huzursuzluğa teslim olacak. Olumsuz titreşimler geri dönecek. Bunca farklı eşyayla tıklım tıkış doldurulmuş şu otel suitinin ne olduğunu öğrenmek isterdi. Ama sanki bu tür yerlere sık sık girip çıkarmış gibi yapması lazım. Kadının, Haşin, androjenin ise dalgın bakışları altında Michelangelo makyajına son noktayı koyuyor. Gabriela ayağa kalkıyor. Süratle kıyafetini ve ayakkabılarını giyiyor. Tanrı'ya şükür her şey tamam. Odanın bir köşesinden küçük, deri bir Hamit Hüseyin çantası alıyor. Androjin çantayı açıyor, içine tıkıştırılmış kağıtların bir kısmını çıkarıyor. Sonucu aynı dalgın bakışlarla inceliyor. Nihayet beğendiğine karar verince Gabriela'ya uzatıyor. Kadın koca bir sözleşmenin 4 kopyasını veriyor ona. Kenarlarında kırmızı mürekkeple "Burayı imzalayın" yazılmış. Ya okumadan imzalarsınız ya da eve götürüp avukatınızı aramak isteyerek karar vermeden önce biraz daha düşünmeye ihtiyacınız olduğunu söylersiniz. Her halükarda o merdivenlerden çıkacaksınız çünkü herhangi bir değişiklik için artık çok geç. Yine de sözleşme yarın sabah burada olmazsa sadece elbiseyi geri getirirsiniz, hepsi o kadarla kalır. Menajerinin dediklerini anımsıyor, her şeyi kabul et. Gabriela kadının ona uzattığı dolma kalemi alıyor, işaretli sayfaların hepsini imzalıyor. Kaybedecek bir şey yok, adil olmayan maddeler varsa imzalaması için baskı yapıldığını söyleyerek daha sonra mahkemeye verebilir. Ne olursa olsun her şeyden önce nicedir düşlediği bir şeyi yapmak zorunda. Kadın imzalanan sözleşmeyi elinden alınca veda bile etmeden ortadan kayboluyor. Michelangelo, adaletsizliğin hüküm sürdüğü, çalışmasının asla takdir edilmediği, doğru dürüst iş yapacak zamanının asla olmadığı, işler ters giderse de suçun olduğu gibi ona yükleneceği, küçük dünyasına kapanmış, makyaj masasını yeniden katlamakla meşgul. Androjin, kendisiyle birlikte suitin çıkışına gelmesini söylüyor, saatine bakıyor. Gabriela saatin üstünde kuru kafa olduğunu fark ediyor ve karşılaşmalarından bu yana onunla ilk kez konuşuyor. 3 dakikamız daha var. Aşağı şimdiden inip insanların seni görmesine izin vermemelisin. Ve limuzine kadar benim de seninle gelmem gerek. Yeniden gerginlik başlıyor. Artık ne limuzini, ne de yıldızı, ne de çıkacağı merdivenleri düşünüyor, korkuyor, konuşması lazım. Bu suit neye yarıyor? Neden içinde bunca şey var? Androjin, Kenya'ya safari bile var diyerek bir köşeyi gösteriyor. Gabriela bir havayolu şirketinin reklamıyla masanın üstündeki zarf yığınını fark etmemiş. Buradaki her şey gibi o da bedava. Tapınaktaki kıyafetlerle aksesuarlar hariç tabii. Kahve makineleri, elektronik oyuncaklar, giysiler, çantalar, saatler, mücevherler ve Kenya'ya bir seyahat. Hepsi de tümüyle bedava mı? Ne kadınınki ne de erkeğinkine benzeyen gezegenler arası bir yaratığın sesiyle. Ne düşündüğünü biliyorum diyor androjin. Ama hepsi de gerçekten bedava. Daha doğrusu uygun bir takas karşılığında veriliyor. Çünkü aslında bu dünyada hiçbir şey bedava değil. Festival sırasında kanda oluşturulan bir sürü armağan odasından biri bu. Seçilen az sayıda kişiyi buraya çağırırlar, ne isterlerse almalarını söylerler. Onlar da ortalıkta anın tişörtlerini giyip beynin gözlüklerini takarak dolaşır, evlerinde önemli konuklar ağırlarlar. Festival bittiğinde de yepyeni kahve makineleriyle yapılmış mis gibi bir kahve içerler. Dizüstü bilgisayarlarını Jane'in tasarımı olan çantada taşırlar. Dostlarına Jane'in piyasaya henüz sürülmekte olan nemlendiricilerini tavsiye eder. Bunu yaparken de kendilerini önemli biriymiş gibi hissederler. Çünkü dükkan raflarında henüz yerini almamış bir şeyi herkesten önce onlar kullanmaktadır. Yüzme havuzuna giderken E'nin mücevherlerini takıştırır, fotoğraf çektirirken F'nin kemerini takarlar. Her ikisi de henüz kamuoyu önüne çıkmamıştır. Bu ürünler piyasaya sürüldüğünde ise süper sınıf onların reklamını çoktan yapmış olur. Gönüllü olarak değil, bu reklamı yalnızca onlar yapabileceği için. Sonra sıradan ölümlüler bu ürünleri alabilmek için birikimlerini harcamaya başlarlar. İşler bundan daha kolay halledilebilir mi? Canikom. Üreticiler ürün örnekleri için azıcık yatırım yapar. Seçilmiş birkaç kişi de ayaklı reklam panolarına dönüşür. Aman sakın hemen heyecanlanma, daha o kadar yükseklere çıkmadın. Kenya'ya safarinin bunlarla ne ilgisi var? Cengel macerasından büyük bir heyecanla makinelerinde sürüyle fotoğrafa dönerek herkese kendileri gibi yapıp aynı tatile gitmelerini öneren orta yaşlı bir çiftten daha iyi reklam olur mu? Bütün arkadaşları aynı deneyimi yaşamak isteyecektir. Dediğim gibi, bu dünyada hiçbir şey bedava değildir. Bu arada 3 dakikamız doldu, gitsek iyi olur. Beyaz bir Maybach onları bekliyor. Eldivenli ve kasketli şoför kapıyı açıyor. Androjin, Gabriela'yı son talimatları veriyor. Filmi unut. Merdivenlerden çıkış nedenin o değil. Merdivenlerin tepesine ulaştığın zaman festival yöneticisine ve belediye başkanına selam ver. Sonra kongre sarayına girer girmez 1. kattaki tuvaletlere doğru git. O koridoru sonuna kadar takip et. Sola dönüp yan kapıdan çık. Orada biri seni bekliyor olacak. Ne giymiş olduğunu biliyor. Makyajınla ve saçınla biraz ilgilenecek. Sonra da terasta bir süre dinlenebileceksin. Seninle orada buluşacağız ve ben seni akşam davetine götüreceğim. Yönetmen ve yapımcılar bozulmazlar mı? Androjin omuz silkip sallantılı yürüyüşüyle otele geri dönüyor. Filmin şu kadarcık bile önemi yok. Asıl önemli olan La Monte de Mars, kırmızı halı döşeli merdivenlerden saraya çıkmak. Batıdan doğuya, kuzeyden güneye tüm dergilerde yayımlanmak üzere dünyanın dört bir yanına haber ajansları kanalıyla dağıtılmak için sinema, sanat ve yüksek sosyete dünyalarının tüm ünlülerinin fotoğraflarının çekildiği mutlak şöhret koridorundan geçmek. Havalandırma yeterli mi sizce madam? Şoför başını sallıyor. Bir şey içmek isterseniz solunuzdaki dolapta bir şişe soğutulmuş şampanya var. Gabriela dolabı açıp bir kadeh çıkarıyor. Sonra şişeyi elbisesinden mümkün olduğu kadar uzak tutarak mantarı patlatıp kendine bir kadeh şampanya dolduruyor. Ve bir dikişte hepsini içip kadehi yerine koyuyor. Dışarıdaki meraklı izleyiciler kordona alınmış yolda ilerleyen koca arabanın içinde füme camların gerisinde kim olduğunu görmeye çalışıyorlar. Çok yakında Yıldız'la birlikte yalnızca yeni bir kariyeri değil, inanılmaz, çok güzel ve yoğun bir aşk hikayesini başlatacaklar. Gabriella romantik biri ve haliyle gurur duyuyor. Kendi giysilerini ve çantasını armağan odasında bıraktığını anımsıyor. Kiraladığı dairenin anahtarı da yanında değil. Gece bittiğinde gideceği hiçbir yer yok. Hayatı hakkında bir kitap yazacak olsa bu özel günü nasıl anlatırdı acaba? Akşamdan kalma olarak uyanış, işsizlik ve moral bozukluğu, dairenin her köşesine dağılmış giysiler, örtüler ve 6 saat sonra yanında dünyanın en arzu edilen adamlarından biriyle bir limuzine kurulmuş olarak kırmızı halıya çıkıp gazeteci kalabalığın önünde yürümeye hazırlanmak. Elleri titriyor. Bir kadeh daha şampanya içmek istiyor ama şöhret basamaklarından sarhoş olarak çıkmayı göze alamıyor. Rahat ol Gabriela, kim olduğunu unutma. Şu anda olanlar seni etkilemesin. Gerçekçi ol. Martinez'e yaklaşırlarken bu sözcükleri defalarca tekrarlıyor. İstese de istemese de bundan önce olduğu kişi olamaz artık. Bu yolun geri dönüşü yok. Tek istisna androjinin sözünü ettiği çare olabilir. Bu da çok daha yüksek bir dağa tırmanmak demektir. 16.52 Kralların kralı İsa Mesih bile şimdi Igor'un sınandığı gibi sınanmamıştı. Şeytan onu günaha çağırmıştı. Yüklendiği misyonu yerine getirirken gücünden kaybetmek istemiyorsa, dişleriyle, tırnaklarıyla kaderine tutunması gerek. Şeytan ona durmasını, bağışlamasını, görevinden vazgeçmesini söylüyor. Şeytan birinci sınıf bir profesyoneldir ve zayıfların içine korku, endişe, yetersizlik ve umutsuzluk gibi telaş verici duygular sokmayı iyi bilir. Sıra güçlüleri baştan çıkarmaya geldiğinde daha usta işi bir olta kullanır, iyi niyet. Onu yaban ortamında dolaşırken bulunduğu İsa'ya yaptığı da aynen buydu. Neden taşları ekmeğe çevirmediğini sordu ona, böylece yalnız kendini değil yiyecek dilenen tüm insanları doyurabilecekti. Ne var ki İsa Tanrı'nın oğlundan beklenecek bilgelikte davrandı. İnsanının yalnızca ekmekle doymadığını, Tanrı'nın ağzından çıkan sözcüklerle de beslendiğini söyledi. Ayrıca iyi niyeti, erdemi, namusu nasıl tanımlamalı? Nazi toplama kamplarını yapan adamlar, hükümetin buyruklarına uyarken namuslu davrandıklarını sanıyorlardı. Sovyet rejimine karşı çıkan aydınlara deli raporu veren ve Sibirya'ya sürülmelerini sağlayan doktorlar. Komünizmin adil bir sistem olduğuna inanıyorlardı. Savaşa giden askerler doğru dürüst anlamadıkları bir ideal uğruna insan öldürürler. Ama yine de onlar iyi niyet, erdem ve namus timsalidirler. Hayır, bu doğru değil. Günah iyi bir şeye yol açıyorsa erdemdir. Erdem de kötülük amacıyla kullanılıyorsa günah olur. Bu vakada şeytan bağışlayıcılığı onun ruhunu zora sokmak için kullanıyor. Bunları yaşayan bir tek sen değilsin diyor Igor'a. Bir sürü insan en çok sevdikleri kişi tarafından terk edilmiş ama yine de içlerindeki burukluğu mutluluğa çevirmeyi başarmışlar. Bu dünyayı terk etmek zorunda bıraktığın insanların ailelerini düşünsene. Kin ve öfkeyle dolacak içleri ve intikam almak isteyecekler. Dünyayı böyle mi düzelteceksin? Sevdiğin kadına vermek istediğin bu mu?